Ayrım 17.
Yaşam düzeylerini ve davranışlarını anlatmaktır. Basının birinci görevi devlet büyüklerini yakın çevresiyle birlikte kamuoyuna tanıtmaktır. Eserde kişilik haklarını saldırıdan söz etmek mümkün değildir. Amaç Türk siyasal yaşamında etkin rol oynayan davacıları kamuoyuna gerçek yönleriyle tanıtmaktır. Kaldı ki kamunun üstün çıkarları kişilik haklarını dahi sınırlar. Bir başbakanın, bir devlet adamının geçmişi, yaşamı ve davranışları hakkında yayın yapılmasında kamunun üstün çıkarları vardır. Elbette ki devlet adamının lehinde ve aleyhinde yazılar yazılacaktır. Olumlu ve olumsuz eleştiriler yapılacaktır. Bu eleştirilerin kişilik haklarıyla ilgisi yoktur. Kamuya mal olan davacılar kendi davranışlarıyla yarattıkları ortamın basın yoluyla eleştirilmesine katlanmak zorundadırlar. Devlet adamı politikacı gibi kişiler kişilik haklarına saldırı gibi konularda normal yurttaştan farklı bir konumda bulunmaktadırlar. Bu kişiler normal yurttaş kadar hassas olamazlar. Toplumun kendileri ve aile yapıları hakkında derin bilgi sahibi olma eğilim ve hakkını, basının da bunu araştırabileceğini önceden kabul etmek zorundadırlar. Bu konumda olanların kişilik haklarına yönelik açıklamaları, hoşgörüyle karşılamaları gerekir. Aksi düşünce tazminat davalarını çoğaltır, toplumda huzursuzluk yaratır ve haksız zenginleşme aracı olarak kullanılabilir. Davacılar tazminat davası açmayı bir alışkanlık haline getirmişlerdir. Amaç basını baskı altında tutmak ve yıldırmak suretiyle basın üzerinde hakimiyet kurmaktır. Devlet adamları hakkında yayınlanan olumlu ve olumsuz eleştiriler kamuoyunda tartışılır, gerekirse yalanlanır ve olay kapanır. Bu onun devlet adamlığına soyunmasının doğal bir sonucudur. Bir devlet adamını bir kısım basın överken diğerleri yerebilir. Davacı Turgut Özal'a gelmiş geçmiş en büyük politikacı, dünya çapında devlet adamı gibi övgülerde basında yayınlanmaktadır. Bize göre bu değerlendirme kamuoyuna yanlış bilgi vermektir. Eğer kamuoyuna yanlış bilgi vermek nedeniyle dava açılacaksa milyonlarca dava açılması gerekir. Kamuoyu övgü ve yargıya dayalı yazıları okuyacak, değerlendirmesini yapacak ve tercihini seçim sandığında gösterecektir. Bir başbakan ve ailesinin övgü kadar yargıya da hazırlıklı olması gerekir. Bu eserde kamuya hiçbir abartısı olmayan bilgiler sunulmuştur. Dava konusu olayda davacıların maddi zararı yoktur. Mal varlıklarında bir azalma olmamıştır. Tecavüzden elde edilen kazancın istenebilmesi için davacıların maddi zararının olması gerekir. Bunun aksini düşünmek haksız zenginleşme nedeni olur. Kitabın fazla baskı yapması kamuoyunun davacıların yaşamı hakkında bilgi sahibi olmasının ötesinde Çöl Aşı'nın iyi bir araştırmacı olması ve kitabı akıcı bir anlatımla yazmasından kaynaklanmaktadır. Davacılar kitap 46. baskısını yaptıktan sonra dava açmışlardır. 46 baskı yapılıncaya kadar hiçbir tepki göstermeyen, hatta tedbir suretiyle kitabın baskı ve dağıtımını önleme hakları var iken, 46 baskı yapıldıktan sonra dava açarak manen acı ve ıstırap duyduklarını öne sürmelerinin hukuken savunulur bir yönü yoktur. Haksız açılan davanın reddine karar verilmesini saygı ile dilerim. Eylül 1990, Erol Simavi Ankara'ya geliyor. Önce bizim gazetenin barında muhabbet ediyoruz. Akşam bütün büroyu Hilton Oteli'ne yemeğe götürüyor. Masada belki 20 kişiyiz. Bir ara Erol Bey, bakın çocuklar, İsviçre'de yaşadığım ilginç bir olayı size anlatacağım. Beni iyi dinleyin diyor ve anlatmaya başlıyor. Zürih'te diş hekimi olan bir Türk arkadaşım var. Çok büyük bir kliniği var. Bu klinik oranın en ünlü diş kliniğidir ve 24 saat açıktır. Çok sayıda İsviçreli diş hekiminin çalıştığı pırıl pırıl bir yerdir. Ben de arada sırada oraya gidip gelirim. Orada temizlikçi olarak çalışan bir Türk kızıyla tanıştım. İsmi Meryem. Ailesi çalışmak için İsviçre'ye gelmiş. Meryem Türkiye'de lise bitirmiş bir kız. Klinikte temizlikçi olarak çalışıyor. Ben sık sık Meryem'le sohbet ediyorum, ona takılıyorum ama benim kim olduğumu bilmiyor. Bir gün Meryem'e dediler ki, sen Erol Simavi'yi tanımaz mısın? Tanımadığını söyledi. Ona Hürriyet gazetesinden söz ediyorlar. Benim o gazetenin sahibi olduğumu söylüyorlar ama Meryem yine tanımıyor. Beni tanımadığı gibi Hürriyet gazetesinin sahibi olmam da onu hiç ilgilendirmiyor. Gazete olarak sadece tercümanı bildiğini söylüyor. Biz böyle konuşurken beni tanımayan Meryem dedi ki, ben sadece Emin Çöreşan'ı bilirim. Madem Hürriyet'in sahibisiniz, o halde bir rica edeyim, bana Turgut Nereden Koşuyor kitabından bir tane getirtin. Kızım bu sözlerini duyunca çok şaşırdım. Beni tanımıyordu ama Emine ve Turgut nereden koşuyoru biliyordu. Hemen İstanbul'a bizim Erkan Göksel'e telefon ettim ve bir kitap getirtip Meryem'i hediye ettim. Sonra Erol Bey bana döndü ve gördün mü dedi. Senin yüzünden nelerle uğraşıyorum. Hep birlikte gülüştük. Erol Bey bana yemek masasında önemli bir mesajı hem de bütün arkadaşlarımın arasında vermişti. Mutlu oldum. Aradan yaklaşık 45 gün geçmişti. Ekim ayında Erol Simavi Ankara'ya bir kez daha geldi. Davadan ne haber olduğunu sordu. 18 Ekim günü saat 14'te karar açıklanacak. Eğer saat 15'te sizi ararsam bilin ki sizden borç isteyeceğim dedim. O saatte ararsan uyuyor olabilirim. 18'den önce arama dedi ve yine hep birlikte görüştük. Karar sonrasında kendisini aramadım, o da beni aramadı. Karar gününe 18 Ekim 1990'a yaklaşıyoruz. Şimdi bana keseceği ceza hakimin kafasında bellidir. Çok merak ediyorum. Beklemek kötü bir olay. Günler geçiyor ve bekliyorsunuz. Elinizden hiçbir şey gelmiyor. Evin içinde ve gazetede habire volta atıyorum. Kafamı belli bir konu üzerinde doğru dürüst toplamam mümkün olmuyor. Öylesine heyecanlıyım ki duruşmaya gidip gitmemeyi bile düşünüyorum. Ve hep bazı olup biten şeyleri düşünüyorum. Kafamdan Turgut'la ilgili yaşadığım olaylar geçiyor. Ta işin en başında bana bilgi vermekten korkanlar, bilgi verdikten sonra tanıklık etmekten korkanlar geçiyor. Onun yanında mert ve cesur insanları düşünüyorum. Karşıdaki şahıs Cumhurbaşkanı ve karısı. Ona rağmen mahkemeye çıkıp bildiğini korkmadan anlatan ve evet bu olay böyle olmuştur diyen insanları düşünüyorum. Evet kesin ceza alacağız, bunu biliyorum. Bizi dava edenler Cumhurbaşkanı ve karısı. Onlara karşı kavgamızı yasal yollardan ve eğilmeden vermişiz. Elimizden gelen her şeyi yapmışız. Ama bizim de bildiklerimiz, duyduklarımız var. Ceza alacağız, bundan kurtuluş yok. Karardan iki gün önce bizim emektar Fatma Hanım geliyor ve yanıma sessizce yaklaşıyor. Emin Bey, benim damadım bir Turgut istiyor. Şimdi yıllık iznini kullanıyor. Hiç merak etme, kitabı kimseye göstermeden gizlice okuyacakmış. Evde okuyacakmış. Fatma Hanım'ın bu sözleri Türk toplumunun içine düştüğü siniklik ve korkaklık açısından hangi boyutta olduğunu gösteriyor ve bana iyi bir ders daha oluyor. Çünkü aynı sözleri bundan önce de pek çok kimseden duymuştum. Çoğu insanın Turgut'u gizlice ve üzerine kağıttan kapak yaparak okuduğunu biliyordum. Dinçer Söğüt diye telefon edip, Dinçer Bey, ben belki yarın gelmem mahkemeye. Hem çok heyecan duyuyorum hem de orada tatsız bir olay yaşamak istemiyorum. Olur ya, birisi mahkumiyet kararımızın açıklanmasından sonra ters bir laf eder. Bilgin Yazıcıoğlu bir şey söyler veya anlamlı bakar, o ruh hali içerisinde ben de tatsız bir tepki gösteririm diyorum. Gerçi Bilgin Yazıcıoğlu ile bugüne kadar çok uygar ilişkiler götürdük ama olsun, her duruşma öncesinde el sıkıştık, hal hatır sorduk. Hatta bir kez müşterek bir dostumuzun davetiyle 3 kişi bir öğle yemeği yiyip dostça sohbet ettik. O yemekte aramızda çok ilginç konuşmalar geçti ama hepsi de özeldi. Yazmamaya söz vermiştim. Bırakın yazmayı bir yana, hiç kimseye de anlatmadım. Yarın karar açıklanacak. Vicdanım rahat, gönlüm rahat ama mahkum olacağımızı biliyorum. Kemal Karatekin'le konuşuyorum ve hazırlıklı olmasını söylüyorum. Kendisine daha önce de defalarca söylemiştim. Ama dürüst ve namuslu Karatekin'in aklı bu işi bir türlü almıyor ve her seferinde bana nasıl olur da mahkum oluruz be Emin Beyciğim diye soruyor. Türkiye'de yaşıyoruz da ondan Kemal Bey diyorum. Türkiye'de yaşıyoruz ve karşımızdakiler Cumhurbaşkanı ile karısı. Sık sık aydın ve uygar hukukçularla konuşuyorum. Hepsi başını duvara vuruyor. Ah 12 Eylül ah, yargı bağımsızlığını yok etti, adalet kavramını mahvetti. Adaletle oynanır mı? Ankara Asliye 1. Hukuk Mahkemesi Esas No 1989 I-338 Karar No 1990-630 Gerekçe A. Davacı Turgut Özal dava tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Semra Özal ise onun eşidir. Öteden beri üst görevlerde bulunmuş. Özellikle 1979 yılından sonra kendisi, 1983 yılından sonra da eşiyle birlikte kamunun hep ilgisini çekmiştir. Bu nitelikleriyle onların yaşantıları hatta özel yaşantıları kamunun ilgisini çekecektir. Onlar hakkında yaşamlarını konu alıp belli kesimlerinin yazılmasında kamu yararı vardır. Diğer unsurlar da oluşmuşsa davacıların kendi haklarında yazılanları hoşgörüyle karşılaması genel çıkarın gereğidir. Elbette basın bu gibi kişilerin kişisel davranışlarını sergileyebilecek gerçeklerden ayrılmamak ve objektif olmak koşuluyla gerekirse onların davranışlarını da kınayabilecektir. Sonuç olarak bu noktada Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı eşi ve aile bireylerini konu alan, onların hayatından çeşitli bölümleri okuyucuya sunan bir kitap yayınlanmasında kamu yararı ve toplumsal ilgi unsurunun gerçekleştiğini kabul etmek gerekir. B. Kitap incelendiğinde görülmektedir ki davacıların sadece başbakanlık görevinde oldukları dönem değil, öncesi de gündeme alınmış ve bu döneme ait yaşamlarından örnekler verilmiştir. Anlatılan birçok olayın üzerinden süre geçmiştir. Fakat kitabın yayınlandığı 1989 yılında bile davacılar, nitelikleri gereği kamuoyunun ilgisini üzerlerinde toplayan kişilerdir. Bu kişilikleri nedeniyle anlatılan olaylar eski bile olsa anlatılmasında kamu yararı ve toplumsal ilgi vardır. O yüzden yayında güncellik unsurunun da olduğu kabul edilmelidir. C. Yazılanların gerçeğe uygun olup olmadığı sorununa gelince, uyuşmazlıkta taraflar en çok bu noktada çekişmektedir. Çünkü iddiada yazılanların gerçek olmadığı ve suçlamalardan ibaret bulunduğu, savunmada ise yazılanların hep gerçek olduğu bildirilmiştir. Kitapta yazılanların gerçeğe uygun olduğunu ispat yükü davalılara düşmektedir. Davalılar delillerini bildirmişler, yazılı delilleri yanında tanık deliline de dayanmışlardır. Mahkememizce bazı tanıkların dinlenmesine karar verilmiş, uyuşmazlık konusuna ilişkin hüküm kurmaya yeterli ve elverişli delil görüldüğünden diğer bazı tanıkların dinlenmesine gerek görülmemiştir. Toplanan delillere göre kitapta yazılanların bütün olarak gerçek olduğunu kabul etmek olanaksızdır. Örnek olmak üzere kitabın 16. sayfasında yer alan Kara Mürsel ailesi kendi çocuklarıyla Semralar arasında hiçbir ayrım yapmaz, kendi öz çocuklarıymış gibi kollarlar veya yine davacı Semra Özal için kitabın 24. sayfasında geçen oysa onun parmaklarında takılı olan şeylerin çoğu gerçek değildi. Hepsi de çok ucuz şeylerdi. Belki de iş portadan alınmıştı konuları ile davacı Turgut Özal'ın 20. sayfada geçen gümrükten eşi için giysi geçirme olayı ile ilgili olarak getirilen bir delil olmadığı gibi davacı Semra Özal'ın giydiklerini çengelli iğne ile tutturması olayı veya EİEİ'de kişinin tümüyle gizli alanında bulunması gerekti. Bir erkekle bir genç kız içeride sarmaş dolaş durumdaydı hadisesi kanıtlanabilmiş değildir. Buna karşılık yine örnek olmak üzere kitapta geçen bir genel ev olayı ve arkadaşlarının dolabından ekmek çalınması olayı bizzat davacı Turgut Özal tarafından başka gazetecilere de anlatılmış ve bunlar başka gazeteler tarafından da yayınlanmıştır. Burada kabul edilmesi zorunlu olan yön, davalı yazarın bir kısım olaylarda gerçeği yazmadığı ve bir kısım olaylarda ise doğruluğu konusunda delil getiremediğidir. Davalı yazar ünlü bir gazetecidir. Bu sıfatı kendisini daha dikkatli araştırma yapmaya yöneltmelidir. Yoksa olayları ilave yaparak mahkememizin gerçek kabul ettiği genel ev olayında olduğu gibi Turgut böylece ilk kez 1955 yılında bir Amerikalı tarafından takdir edilmiş ve aferin almış oluyor şeklinde okuyucuda yazılan kişilerle ilgili itham ve kuşkular yaymayı izin veren bir davranış olmamalıdır. Demek ki olayımızda gerçeklik unsurunun oluştuğunu ya da tümüyle oluştuğunu kabul etmek mümkün olmayacaktır. D. Düşünsel bağ. Kullanılan aracın amaca uygunluğu meselesi şu şekilde açıklanabilir. Yayında olayın veriliş ve yazılış biçimi kişilik haklarını zedeleyecek üslup ve tarzda olmamalıdır. Anlatımın basına özgü bir dil ağırlığı ile gerçekleştirilmesi gerekir. Fakat somut olayda tek tek sözcükler ele alınarak bu konuda bir sonuca varmak mümkün değildir. Değerlendirmede hataya düşebilir. Kitabın belli bir bölümünü ele almayan ve bütünüyle değerlendirilen mahkememiz, davalı yazarın kitabında kullandığı sözcüklerle davacıların kişilik haklarına saldırıldığı görüşüne varmıştır. Davalı yazar daha hemen başta, önce Turgut, sonra Korkut, sonra da Yusuf doğdular, arada bir yerde Semra doğdu. Dünyamıza ve Türkiye'mize hoş geldiler, şeref verdiler demek suretiyle başlattığı anlatımını bu şekilde sürdürmekte ve alay edici, yerine göre küçük düşürücü sözcüklerle devam edip gitmektedir. Uyuşmazlık konusu kitabın Ocak 1989'da basılıp yayınlandığı halde davanın 24 Nisan 1989 tarihinde ve yayından 4 ay sonra açıldığını gözeten mahkememiz her bir davacı için 5 milyon lira manevi tazminat takdirinin uygun olacağı kanaatine varmıştır. 15 Haziran 1989 tarihli celsede davalı Emin Çöleşan imzalı beyanında net olarak kitaptan telif ücreti ve kazanç olarak 150 milyon lira geliri olduğunu, diğer davalı ise bu meblağın kendisi yönünden 100 milyon lira olduğunu belirtmişlerdir. Davacılar vekilinin bu beyanlara bir itirazı olmamıştır. Uyuşmazlık konusu kitap çok kısa sürede birbiri ardına baskı yapıp satıldığı halde mahkememiz davacıların uzunca bir süre suskun kalarak zararın artmasının neden olan davranışlarını azaltma sebebi saymış ve azaltılması gereken meblağın 60 milyon lira olmasını takdir ve hakkaniyete uygun bulmuştur. Yukarıda incelendiği üzere kitapta yazılı bulunanlar tümüyle gerçeğe aykırı değildir. Üstelik kitabın kısa zamanda çokça satıp çok kazanç sağlamasında davalı yazarın ünlü bir gazeteci olmasının da rol oynadığını kabul etmek gerekir. Hakkaniyet ilgisi bu sebeplerle de tazminatta davacılar yönünden kazançta indirimi gerektirmektedir. Bu özel indirim ise mahkememizce 20 milyon lira olarak takdir edilmiştir. Sonuç olarak davacıların davalılardan talep edebilecekleri tecavüzden elde edilen kazanç miktarı 70 milyon lira olarak belirlenmektedir. Evet, mahkeme kararının gerekçesi özette böyle. Kemal Karatekin'le birlikte Özal ailesine 70 milyon lira maddi, 10 milyon lira manevi tazminat ödemeye mahkum ediliyoruz. Ayrıca davanın açıldığı Nisan 1989'dan sonuçlandığı Ekim 1989'a kadar %30 faizi de eklersek yaklaşık 120-130 milyon lira oluyor. Dava edilen ikimiz olduğumuz için bu parayı ortaklaşa ödeyeceğiz. Sayfa 168. Koskoca 253 sayfalık kitap yazmıştım ve mahkeme kararında bunun içerisinden cımbızla birkaç cümle alınıyordu. Karısına iç çamaşırı getirme olayını kanıtlayamamışım. Oysa dosyada Günal Kansu tarafından bana gönderilen mektup vardı ve bu olayı kendilerinden duyduğunu yazıyordu. Karamürsel ailesinin Semra ile kendi çocukları arasında hiçbir ayrım yapmadığını yazmışım. Bir aile düşününüz ki bir başka ailenin konağında yanında ve onların evinde oturuyor ve konağın sahibi olan zengin ailenin kendi çocuklarıyla Semra arasında ayrım yapmadığını yazıyorum. Bu yazdığımın gerçek olmadığına karar veriliyor. O halde gerçek nedir? Kim nasıl açıklayacaktır bu gerçeği? Semra ve ailesi bu konakta o ailenin yanında oturmamışlar mı? Nesi yalan bunun? Bu sözlerde hakaret mi var? Sonra iş geliyor Semra'nın giydiklerini çengelli iğneyle tutturmasına. Bunu yapmak suç mudur? Çengelli iğne kullanmak ayıp mıdır? Kaldı ki Ali Nejat Ölçen bu konuda tanıklık yapıyor ve bu olayın DPT'de çalıştığı günlerde uzmanlar arasında espri konusu olarak anlatıldığını mahkemede anlatıyor, ifade tutanaklara geçiyor. Semra'nın parmaklarındaki yüzüklerin sahici olmadığını, ucuz şeyler olduğunu ve belki de işportadan alınmış olduğunu yazıyorum ve bu cümlem kanıtlayamadığımız bir örnek olarak karar gerekçesinde yer alıyor. Hakim 253 sayfalık bir kitap içerisinden adeta cımbızla seçilen bu birkaç cümleyi örnek vererek Turgut'ta yazılan her şeyin doğru olmadığını kararında belirtiyor. Ya doğru olanlar ya belgelerle ve tanıklarla kanıtladığımız çok sayıda olay, onlar bizim açımızdan hafifletici sebep oluyor. Bir de üslup sorunu var. Mahkeme Turgut'taki üslubu eleştiriyor. Alay etmişim, onları küçük düşürmüşüm. Oysa Özal ve ailesinin bu ülkedeki üslubuna hiç kimse ses çıkaramıyor. Bu üslup mahkeme önüne getirilemiyor. Çünkü Cumhurbaşkanı anayasa uyarınca sorumsuz. Vatandaş sorumlu, gazeteci, yazar, işçi, memur, hakim, doktor sorumlu ama Cumhurbaşkanı sorumsuz. Sorumsuz Cumhurbaşkanı'nın yaptıkları dava konusu olmuyor. Karar günü mahkeme kapısının önünde bekliyoruz. Çok sayıda gazeteci var. Onlara size karardan sonra bir açıklama dağıtacağım diyorum. O sabah takdir ettiğim açıklama elimde. Ve mahkum olduktan sonra bunu gazeteci arkadaşlarıma dağıtıyorum. Turgut Nereden Koşuyor davasında mahkum olacağımızı biliyordum. Oysa kitapta yazılan her satır doğruydu. Bunun böyle olduğunu Turgut Özal ve ailesi de bilmektedir. Yazdığımız her şeyin doğru olduğunu mahkemede belgelerle ve tanıklarla kanıtladık. Demek ki bu ortamda bunlar bile yetmiyormuş. Özal ailesi ise yazdıklarımızın aksini kanıtlayacak bir tek belge bile getiremedi. Mahkemeye bir tek tanık bile çıkaramadı. Türk adaletine yine güveniyorum. Mahkemenin bu kararı konusundaki son sözü Yüce Yargıtay'ın hakimleri söyleyecektir. 19 Ekim 1990 günü bütün gazeteler bizim mahkumiyet haberiyle dolu. Bu kitabı mahkemenin kararı açıklandığı gün 18 Ekim günü yazmaya başlamıştım. Aslında kafamı iyice oluşturmak için birkaç gün daha bekleyebilirdim. Ancak o bekleyişin sıkıntısını ve gerilimini önceki kitaplarımda olduğu gibi yaşamak istemedim ve hemen işe koyuldum. Çünkü bütün bilgi elimdeydi. Mahkumiyet kararımızın gazetelerde yer aldığı 19 Ekim günü gazeteye geldim. Telefonlar durmadan çalıyordu. Bu inanılmaz bir olaydı. Gazetemizin o günkü telefon durumuna Ankara ve İstanbul'daki santral arkadaşlarımız tanıktır. Herkes aynı şeyi söylüyordu. Emin Bey, bu parayı bunlara biz ödeyeceğiz. Türk milleti size para ödetmez. Derhal kampanya başlatın, banka hesap numarasını verin ve bu yükten kurtulun. Çoğuyla konuşurken gözlerim yaşarıyor ve hepsine teşekkür ediyorum. Bu bir gazetecinin yaşayabileceği en büyük mutluluk. Bunun daha ötesi yoktur. Bir hanım telefonda "Aslanım benim" diye bağırarak çıkıyor karşıma. "Aslanım benim, 76 yaşında bir emekliyim. Allah senden razı olsun. Hep sana dua ediyorum.
Bu parayı biz ödeyeceğiz yavrum. Şimdi sana az da olsa bir para getireceğim. Bana adresini ver. Öğlene doğru Hürriyet'in İstanbul İstihbarat Şefi Mehmet Ali Yula arıyor ve buraya okuyuculardan telefon yağıyor ve hepsi de kampanya açılması için nereye başvuracağını soruyor diyor. Biraz sonra Yazı İşleri Müdürü Tufan Türenç arıyor ve o da aynı şeyi söylüyor. Bu telefonlar günlerce bitip tükenmek bilmiyor ve hepsine de aynı şeyi söylüyorum. Sağ olun, ilginize çok teşekkür ediyorum. Biz bu parayı kendi olanaklarımızla bulup bunları ödeyeceğiz. Okuyucuların telefonda söylediklerinin çoğunu ne yazık ki burada yazamıyorum. Ama Türk milletinin tavrını bir kez daha somut olarak anlama fırsatını buluyorum. Bu gibi konularda ince davranmayı çok iyi bilen Süleyman Demirel arıyor. Eğer bir sorununuz varsa her türlü katkıda bulunmaya hazırım ve bunu kendi özel imkanlarımla yaparım. Bir sıkıntınız var mı diye soruyor. Teşekkür ediyorum. Aradan 2 gün geçiyor ve Hürriyet'in Frankfurt bürosundan haber müdürü Yılmaz Övünç arıyor. Emin Bey, Almanya ve Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız sizin tazminat olayına büyük tepki gösterdiler. Herkes bizi arayıp kampanya açılmasını istiyor. Böyle bir durum var mı? Kampanya var mı? Sonra okuyuculardan mektuplar yağmaya başlıyor. İş adamı, emekli, işçi, öğretmen, memur ve aklınıza gelen her kesimden insanlar. Kırşehir cezaevinden bir mahkum yazıyor. Size yürek dolusu selam gönderiyorum. Yapacağınız tüm dayanışmalarda ben de varım. Sınırsız, ölçüsüz. Eskişehir'den bir emekli asker yazıyor. Haklı olduğunuz davada cezalandırıldığınızı öğrenmek beni son derece üzdü. Hiç önemli değil ve üzülmeyiniz. Bu konuda yalnız değilsiniz. Sizin okuyucunuz olarak bundan onur duyuyorum. Emekli askerim, ne olursa olsun lütfederseniz size bir maaşımı derhal göndereceğim. Bu ülkede şu anda köpek ve onursuz insan, namuslu ve vatansever insandan daha çok. Ancak siz susmazsanız ve bir kalem silahşörü olarak savaşırsanız bu namuslu insanlar her zaman yanınızdadır. İzmit'ten bir işsiz vatandaş yazıyor. 2 çocuk babası ve işsiz bir vatandaşım. Çocuklarım mercimek çorbası ve makarna yemekten bıktık diyorlar. Öyle günler oluyor ki çocuklarımın bu sözlerine karşılık sofradan kalkıp onlar görmesin diye bir köşeye çekilip ağlıyorum. Bütün bu olumsuz şartlara rağmen size 100 bin lira vermeye hazırım. Çok az ve komik bir rakam ama bu düşüncemi anlayışla karşılayacağınızı umarım. Almanya'dan bir okuyucu yazıyor. İşçiyim. Mahkemenin sonucu ülkemiz koşullarına göre olağandır. Soluğumuzu kesmek istiyorlar ama mümkün olacağını sanmıyorum. Kan toprağa düşer. Size verilen cezanın bir bölümü de banadır. Çünkü yurttaşım ben. Ne var ki gün gelecek ve birileri de onları yargılayacak. Bakalım kendi torunları onlara yandaş olabilecek mi? Geç kalmış olmakla birlikte Turgut Nereden Koşuyor için size teşekkür ederim. Harika bir kitaptı o.